Ayrım 22.
Bölüm 3. Tessa bir gün önce 60 yaşını kutlamıştı. Aldığı sayısız mektup ve telgraf hep 60 rakamıyla doluydu. 60 küçücük mumla süslü kocaman bir pasta göndermişti genç avukatlar. Akşam mumları ateşledikten sonra uzun bir süre titrek mavi alevleri seyretmekten kendisini alamamıştı Tessa. Yürüye geldiği uzun yolu ve yaklaşan sonu düşünmeye çabalayarak kederlenmek istemiş ama başaramamıştı. Soyut bir takım düşüncelerdi bunlar hep. Aslında Tessa kendini hiçbir zaman bugünkü kadar genç hissetmemişti. Güzel bir monogram olurdu 60 rakamı, o kadar. Tessa henüz yaşamaya başlıyordu. Bugün ünlü bir avukattı, memleketin belli başlı şeflerinden biri olacaktı yarın. Ve işte o zaman ad. Times gazetesinin adli haberleri veren 5. sayfasından 1. sayfaya atlayacaktı. Aşırılıkların vakti geçti artık. Memleket huzura susadı. Halk cephesinin sıkılı yumruklarından olduğu kadar Brutal'ün Roma tarzı selamet yolundan da usandı memleket. Dostça bir el sıkışma istiyor ve bakışlarını umutla Tessa'ya, bu ölçülü politikacıya, eşsiz hatibe, bu ağzının tadını bilen örnek aile babasına çeviriyor. Dünkü gün ailevi kaygılarla gölgelenmiş olmasına rağmen çok iyi geçmişti, evet. En iyi profesörlerin konsültasyonu boşa gitmişti. Madame Tessa'yı iyileşmek için Vitel'e yollaması da boşunaydı. Hastalık durmadan ilerliyor, krizler her geçen gün biraz daha artıyordu. Dünkü heyecan Amelie'yi haddinden fazla yormuştu ve akşam Tessa 60 mumu seyrederek mutlu kılacağı Fransa'yı düşünürken karısı, ilaç kokularının dalgalandığı yatak odasının yarı karanlığında iniltilerini güçlükle zapt ediyordu. Tessa'nın tasası bununla da bitmiyordu. Lucien artık yola getirilebilir olmaktan çıkmıştı. Amelie'nin gözünde hep o eski yavrucaktı Lucien ama yavrucak neredeyse 34'üne basacaktı. Oğlunun diploması, kariyerine bağladığı umut çoktan sönüp gitmişti. Aylak oğlan en sonunda garip bir para kapısı bulmuştu kendine. Jolyon'un gazetesinde at yarışları hakkında tahminler yapıyordu. Başkalarını hataya sürüklemek için jokeylerle ortak çalıştığı ve kazandığı parayı da Jolyon ile bölüştüğü söyleniyordu. Bir bakanın oğlu böyle mi olmalıydı? Tessa sinirlerinin bozulmasından ürktüğü için oğluna bir tek kelime bile söylemez olmuştu. Yemekte ikisi de susuyor ve Lucien ağzını açtığı zaman kavga koparmamak için Tessa dikkatle geriliyordu. Dennis babasını daha da çok kaygılandırmaktaydı. Duygular planında adaletin mevcut olmadığını artık anlamıştı Tessa. Kendisi için korkuyordu Lucien'i düşünürken. Ya oğlu kendisi için bir yüz karası haline gelirse? Lucien birdenbire ölüverirse Tessa ağlamasına ağlardı ama içi de rahat ederdi doğrusu. Dönis söz konusu olunca iş değişiyordu. Evi terk etmiş, Gnom fabrikasında paketçi kız olarak girip babasının adını kirletmiş oluşu, hatta gizli polis şefinin verdiği bilgilere göre fabrikadaki bir hücreye katılması, bütün bunlar Tessa'nın kızının sağlığından duyduğu endişe yanında hiç kalmaktaydı. Zayıf bir bünyesi vardı Dönis'in. Ağır işe gelemezdi. Sonra o saçma sapan gösterilerden birinde öldürülebilirdi de. Kızının haberinin gizli polis vasıtasıyla ya da haberleşme işlerinde uzmanlaşmış bürolar aracılığıyla alıyordu Tessa. Ona mektup da yazmış ama hiçbir cevap alamamıştı. Babasını sanki reddetmişti Dönis. Bunu her düşünüşünde gözleri dumanlanıyordu. 60 muma bakarak Dönis'in çocukken kendisine pembe kağıda yazılmış kafiyeli şiirler yolladığını hatırlamıştı. Neredeyse heyecandan sarsılarak ağlamaya koyulacaktı ki Senato başkanının bir acele mektubunu getirdiler. Dürüst ve akıllı bir Fransa'nın kurulabilmesi için tek ümidin kendisinde olduğunu düşünerek gülümsedi Tessa. İnce uzun burnunun üzeri küçük ter damlaları kaplayıverdi bir anda. Heyecan ve mutluluk duyduğu vakitler hep böyle olurdu. Nitekim şimdi de Dönis'i çoktan unutmuş ve bakanlık koltuğuna oturur oturmaz vereceği demirci tasarlamaya başlamıştı. Ertesi sabah yeniden gözden geçirmek üzere Praha elçisinin raporunu da alıp Fojer'in vermiş olduğu belgenin kaybolduğunu görünce ciddi şekilde endişe duydu. Halk oyuna yapılan gürültülü açıklamalardan hiç haz etmediği için bu Grandel meselesi zaten canını yeterince sıkmaktaydı. Nazik bir iştir politika. Güzel nutuklar atmakla bitmez iş. Koridor fısıltılarını da hesaba katmak gerekir, yemek sonu itiraflarını da, nüanslarla imaları da. Hele bu türlü açıklamalar hiç oyuna gelmez. O Allah'ın cezası Stavisky hikayesinde kendi başından da geçmemiş miydi bunun benzeri? Bir töl takımının kopardığı gürültüyü daha dünmüş gibi hatırlıyordu. Nasıl da kolayca karıştırmışlardı onun da adını bu meseleye. Komünist oyları olmasa Fojer'in milletvekili seçilemeyeceğini düşündü. Halk cephesini niye bu kadar tuttuğu şimdi anlaşılıyordu üstadın. Ama Grandel'in tam bir fırsatçı olduğunu anlamak için Tessa'nın kimseye ihtiyacı yoktu. Hayır hayır, kolay yutulur lokmalardan değildi Grandel. O ne hitabet ya Rabbim. Dinleyicilerini bu derece büyüleyen bir tek bir yanda hatırlıyordu. Ama canım, neden ille de ortalık gürültüye boğulsun gene? Fojer daha son buharda söylemişti Tessa'ya Grandel'in Alman casusluk teşkilatıyla temasta olduğunu. Tessa da ağzını kapayıvermişti hemen. Bir milletvekili ihanet edecek ha? Hadi canım sen de. İhanet kelimesi bile başka bir dünyanın malıymış gibi geldi ona. Kumar masasında dekare olmuş subaylar ya da Rusiyet tipinde aylak herifler, yani çaresizler takımı tutup da bir yabancı devletin hizmetine girse neyse ne. Bu cinsten zaafları anlamakta hiçbir güçlük çekmiyordu Tessa. Hatta insan büyük sanayicilerle de dudak dudağa gelebilir ve bir takım dolandırıcıları bile savunabilirdi gerektiğinde. Tabii mesela bir anonim şirkete tamamıyla kanuni bir iştirakta bulunmakla bir Stavisky ya da Ostrich skandalına karışmak arasındaki farkı da unutmamak şartıyla. Ama ihanet etmek. Victor Hugo'nun mısralarını hatırlamıştı Tessa. Şeytan adasını, hainin kafasında parçalanan kılıcı hatırlamıştı ve hayır demişti, hayır. Bir milletvekili bunu asla yapamaz. Ama 3 gün önce Fojer gelip de kendisine o pis kağıdı teslim edince işler değişivermişti. Tessa kağıda şöyle bir göz attıktan sonra ileride incelemek niyetiyle Dışişleri Komisyonu'nun dosyasına koymuştu. Kissinger'ın ve Baden-Baden maden sularının reklamını yapması karşılığında Grandel'e 2 milyon verildiği açıklanmaktaydı. Ve Tessa homurdanıyordu. Alman banyo şehirlerini methederek pekala para kazanabilir Grandel. Bunun ihanetle ne ilgisi var? Buna karşılık Fojer, Grandel'in Alman sularının nerede ve ne zaman öldüğünü ispatlayarak kendisini temize çıkaramayacağını iddia ediyordu. Milletvekillerinin özel hayatına bu türlü karışılmasından haz etmezdi Tessa. Bunu da Fojer'in yüzüne karşı söylemişti. Ama ne çare ki öteki ısrar ediyordu. Dışişleri Komisyonu'nun üyelerine mutlaka ve mutlaka göstermelisin bu mektubu. Çok tatsız bir durumdu bu. Hele sağcıların yardımıyla ve solcuların desteğini de kaybetmeksizin Blum'u devirmek söz konusu olduğu şu sırada. Fojer'in isteğini reddetmek imkansızdı. Reddettiği takdirde bütün solcu radikaller yeni hükümet için kırmızı oy kullanacaklardı besbelli. Evet ama Tessa tuttu belgeyi komisyona aktardı diyelim. O vakitte Blüthöl hırçınlaşacak ve sağcıları radikallere yüklenmeye sürükleyecekti. Tabii radikaller de bir kere daha ve kendilerine rağmen Blum'u kurtarmak zorunda kalacaklardı. İşte bütün bu ihtimalleri hesaplayan Tessa, 15 gün kadar uyutmaya karar vermişti. O vakte kadar kabine buhranı nasıl olsa patlar diye düşünüyordu. Ama kim bu kağıdı aşırmış olabilirdi ondan? Tessa hayatında ilk defa olarak böyle bir muammayla karşı karşıya kalıyordu. Çalışma masasının bir gözüne bırakmıştı dosyayı ve giderken de daima bu gözü kilitlerdi. Masada bütün kağıtları yerli yerinde bulmuştu. Sadece belge yoktu ortada. Şimdi bunu Amelia anlatsa karısı derhal uşağı suçlamaya kalkacaktı. Meclise gelince her şeyi unuttu Tessa. İki veteriner okulu daha açılması hakkında bir proje inceleniyordu. Salonda ilgili vilayetlerin milletvekillerinden gayrı hiç kimse yoktu. Ötekilerse koridorda ya da büfede eli kulağında bekleyen kabine burhanından söz etmekteydiler ve Tessa'nın etrafını sarıp da sahiptiyle ilgilenmeleri bile Blum'un günlerinin sayılı olduğunu ispata yetiyordu. 60 yaşına yaklaştığı için Tessa'yı tebrik eden Viard melankolik bir şekilde içini çekerek 60'ıma bastığım vakit bir gün gelip de bakan olacağım aklımdan bile geçmiyordu dedi. Sen erken başlıyorsun dostum. Hadi hayırlısı. 60'lık bir bakireyim öyle mi dedi Tessa. Bakire dedim de hatırıma geldi. Ve açık saçık bir hikaye anlatmaya koyuldu. Viard kızararak uzaklaştı. Tam bu sırada ortalığı kaplayan sigara dumanlarının içinden doğru Fojer'in yüzü belirdi. Milletvekilinin gözlükleriyle sakalını fark eder etmez, Fojer, geçen yüzyılın ünlü papaz yiyen radikallerine tıpatıp benzemeyi şiar edinmişti. Kayıp belgeyi hatırladı Tessa. Fojer döndürüp dolaştırmadan girmişti söze. Grandel meselesini ne zaman götüreceksin komisyona? Kollarını havaya kaldırdı Tessa. Acelemiz ne Allah aşkına? Çok iyi düşünmek gerekiyor. Her yota açacağım bu meseleyi. Bugün her zamankinden daha ihtiyatlı olmalıyız azizim. Yoksa bütün mütereddütler karşımıza dikilir. Fojer pek öyle kolay kolay kanacağa benzemiyordu. Niye diye atıldı. Sağcılarla anlaşmamız söz konusu olamaz. Solda ise bir tek düşmanımız bile yok bildiğim kadarıyla. Sonra bu iş bir parti meselesi değil ki, devlet meselesi. Devlet, anlıyor musun? Durum meydana çıktığında bir tören namusluysa eğer, Grandel'i derhal kapı dışarı etmesi gerekir. Çünkü Grandel 2x2=4 bir Alman casusu. Paris Midi'yi okumadın mı yoksa? Berlin'de olup bitenleri. Sudetler'deki karışıklık Almanların Strasbourg'a yürümesi için pekala bir sebep teşkil edebilir. Ve ben böyle bir anda bir 5. kol temsilcisinin aramızda boy göstermesine müsaade edemem. Anlıyor musun? Evet ama niçin böyle öfkelendiğini anlamıyorum. İspanya'da değiliz dostum. Bizden insanlar ne zamandan beri birbirlerini öldürerek işleri halletmeye başladılar acaba? Sakin ol, çok rica ederim. Senin büyüğünüm, tecrübem de seninkinden fazla. Vakti gelince kağıdı ortaya süreceğimden emin ol ve şimdi de bana müsaade et, Daladier ile görüşmem gerekiyor. Tessa, bu can sıkıcı milletvekilinden böylece yakayı sıyırmıştı ama belgenin çalındığı fikri onu bir daha terk etmeyecekti. Meseleyi gömmek elindeydi şüphesiz. Fojer'e belgesini ekspertize yolladığını söyleyebilir, sonra da bütün suçu eksperlerin ya da ikinci şubenin üzerine atabilirdi kolayca. İkinci şubede durumu kurtaracak dostları da vardı. Kaldı ki Fojer'e izahat vermek zorunda da değildi hiç. Belgenin sahte olduğunun anlaşıldığını bildirir, daha da olmazsa meseleyi gruba getirip güven oyuna sunabilirdi. Ne olacaktı yani? Grandel şu ya da bu yemlikten çöpleniyormuş. Pek mi önemliydi şu sırada? Pürtenlik el verir. Ciddi politika yapalım biraz da baylar. Geride kafası dönüp dolaşıp opis kağıda takılıyordu. Nasıl olup da ortadan kaybolduğunu bir türlü açıklayamıyordu kendi kendine. Viard'ın ajanları ve hatta olur mu olur, Dönis'in arkadaşları tarafından gözetlenmediğini kim temin edebilirdi ki ona? Bunu düşününce titredi. Tessa'nın gözünde komünistler her şey yapabilecek tıynette bir cani sürüsünden başka bir şey değildi. Hatta kendisini bir tuzağa düşürüp Moskova'yı gizlice göndermeleri bile mümkün. Sakın komünistler olmasın şu kağıda aşıranlar. Eve dönünce sakin ve soğukkanlı görünmeye gayret ederek çalışmaya koyuldu. İlk iş olarak dosyanın içindekileri bir kere daha dikkatle gözden geçirdi. Mucize bekler gibiydi. Ama heyhat. Belge yer yarılmış içine girmişti sanki. Praha elçisinin bir raporunu incelemeye daldı Tessa. Uzun zamandır Sudetler meselesinde Hitler'le pekala anlaşabilecekleri fikrini savunmaktaydı ve dostlarına Kasbat diyordu, harika bir Ilıca şehri, kabul. Ama beni asıl ilgilendiren Kasbat'ın ne olacağı değil, Vişi'nin ne olacağıdır. Yatak odasından gelen bir inilti üzerine dosyayı bırakıp karısının yanına koştu. Ne olur bana kızma diye fısıldadı Amel'i. Öyle korkuyorum ki, yakında ölüp gideceğim. Lucien ne olacak? Tessa, karısının soluk ve kansız yüzüne daldı bir an, sonra da merak etme Amel'i dedi. İyileşeceksin. Eminim iyileşeceğinden, bütün doktorlar aynı fikirde. Yakında seninle birlikte Vitel'e gideriz. İster misin? Söz veriyorum. Amel'i kendisini değil, gerçekten oğlunu, bugüne kadar bütün şefkatiyle bağlandığı Lucien'i düşünüyordu. Tekrarladı. Söyle, Lucien ne olacak? Küçücük bir çocuk değil ki Lucien. Kendini kurtarır elbette. Durup dururken sinirlerini bozman doğru değil Amel'i. Çalışma odasına dönerken odadan çıkmakta olan Lucien'le burun buruna geldi ve bir şimşek çaktı kafasının içinde sanki. Belgeyi kendi oğlu çalmıştı. Son zamanlarda Lucien olur olmaz çalışma odasına girip çıkar olmamış mıydı? Hem de ne kadar sudan bahanelerle. Yok efendim, kibrit arıyormuş da, akşam gazetesini alacakmış da, bütün bunları kızara bozara ve kekeleyerek söylemesi de caba. Evet evet, hiçbir şüphesi kalmamıştı şu anda. Lucien gibi bir adamın elinden her şey ama her şey gelebilirdi. Tessa oğlunun odasında aldığı soluğu, masanın üzerinde bir takım at fotoğrafları, bir kadın eldiveni ve bir revolver duruyordu. Divana oturdu, yüzündeki terleri eliyle silerek kısık bir sesle konuştu. Grandel'in mektubunu sen mi aldın Lucien? Lucien cevap vermiyordu ve Tessa artık dayanamayıp haykırdı. Demek Almanların hizmetindesin. Lucien elini kaldırarak babasının üzerine yürüdü ama hemen geriledi ve fısıltı halinde bir söz çıktı ağzından. Sefil. Yetmiyormuş gibi bir de babasına hakarete yelteniyordu rezil. Tessa kelimeleri güçlükle telaffuz ederek derhal bu evi terk et diyebildi. Hızla çalışma odasına döndü, çok geçmeden Lucien'in annesiyle vedalaştığını işitti. Amelie ağlıyordu. Bir an her şey bitmiş gibi geldi Tessa'ya. Bakan olmak neye yarar ki artık? Kızı kendisini terk etmişti. Oğlunu o kovmuştu. Oğlu, yani bir casus. Başına gelenleri düşünüp kendi kendine acıdı Tessa, uzun uzun burnunu sildi. Yatak odasında Amelie hala ağlıyordu. Karısının yanına gidip yatağın kenarına oturdu. Bobon, heyecanlandığı vakitler böyle hitap ederdi karısına. Gördün mü Bobon, tek başımıza kaldık işte. Niçin kovdun sanki onu? Gururlu olduğunu bilmezmiş gibi. İmkanı yok, dönmez artık bir daha. Adım atmayacak bu eve, adım. Biliyor musun ne yaptığını? Casusluk, hem de Almanlar hesabına. Karısının cahil ve budala olduğunu bilmez değildi ama verdiği cevap şaşırttı Tessa'yı. Ben hep söylemez miydim sana politikanın ne kadar pis bir iş olduğunu? Lucien de sana uymuş işte. Almanlarla anlaşmanın mümkün olduğunu ve Hitler'i Torres'e tercih ettiğini söyleyen sen değil miydin? Sus! Bu tür konuşmana katiyen tahammülüm yok. Lucien diplomat değil, casus. Aradaki farkı anlamıyor musun daha? Ve dayanamayıp kapıyı çarparak çalışma odasına döndü. Bir casus, bir satılmış sefil diye söylenerek dolaşmaya koyuldu odada. Sonra yorulup bir koltuğa attı kendini. Şimdi öfkelenmeyi bir yana koyup her şeyi dikkatle hesaplamak gerekiyordu. Eğer Lucien bu belgeyi çalmakla görevlendirildiyse demek ki iş ciddiydi. Yani Grandel gerçekten. Evet ama belge de kayıptı şimdi. Hırsızlıktan söz açmak demek Lucien'in hapishaneyi boylaması demektir. Yani Amelie'nin de öbür dünyayı boylaması. Ya kendisi? Ne kazanacaktı ki bu işten? Casus bir oğulla Fransa kurtarıcısı rolüne çıkmak. Evet, bir kere bu hırsızlık hikayesini unutmak lazım. Hadi diyelim ki Fojer'e verdiği belgenin sahte bir belge olduğunu da yutturduk. Ama ya Grandel? Millet Meclisi'nin ta içinde bir casus bulunduğu nerede görülmüş? Elde vesikasız Fojer'in iddiasını yayınlamaya kalksa, sağcıları kendine düşman etmekten gayrı neye yarar? Hem biraz da soğukkanlılıkla düşünelim efendim. Grandel diyelim ki sahiden bir Alman ajanı. Ne kötülüğü dokunabilir bunun Fransa'ya? Ordu komisyonunda değil ki Grandel. Üstelik Almanların binlerce casusu var. Bir fazla ya da bir eksik olmuş. Ne çıkar yani? Hem sonra bu tür karışık işlerle uğraşmak Tessa'ya değil. İkinci şubenin sayın baylarına düşer. Durumu iyice tarttıktan sonra bu meseleyi tamamıyla gömmeye karar verdi. Oğlunu evden uzaklaştırmasını da Lucien'in dengesiz ve gayri kabili ıslah bir kimse oluşuyla açıklayacaktı. Karısının yanına döndü. Bu casusluk hikayesinden hiç kimseye bahsetmek yok. Tek kelime bile söyleme. Saçma bir hikaye bu. Öfkemden söyledim. Gitmiş gene borçlanmış. Senedi getirdiler. Üstelik bir de hakaret etti bana. Canın isterse ona ara sıra para gönderebilirsin. Ama bu evde yüzünü görmek istemiyorum artık. İyi geceler. Çalışma odasına gidip uzandı. Lambayı söndürmüştü. Gözleri tavana dikili, hayatın kendisini hep hayal kırıklığına uğratmış olduğunu düşünüyordu şimdi. Ve kafası dönüp dolaşıp Dönis'e takılıyordu hep. Hayatında ilk defa olarak kız belki de haklı dedi kendi kendine. Ölü bir evi, lanetli bir yuvayı terk etmişti. Neydi, Ne olabilirdi ki kızının gözünde? Bir çocuktan farksız olurdu Dönis muhakeme ederken. Nereden anlayacaktı adaletin ne olduğunu? Canileri bile savunduğu olmuştu Tessa'nın. Sabıkalı dolandırıcıların davasını aldığı bile olmuştu. Meslek. Evet ama Dönis için sadece bir yalancı, bulanık bir vicdan. Politikanın ne demek olduğundan da haberi yoktu kızının. Fransa'yı kurtarmak istemişti Tessa. Fransa'yı kurtarmak için hem bir tölle dost geçinip hem Viyar'da kur yapmaktan başka çıkar yol yoktu. Evet ama Dönis için kirli bir tutumdu bu ve kız isyan etmişti sonunda. Evet evet, hayatı şüpheli bölgelerle dolu bir babayı, kör inançlı bir anneyi, casus bir kardeşi tabii bırakıp gidecekti günün birinde. Hayata dost doğru bakan ve inandığından dönmeyen bir kızdı Dönis. Kızının sert yüzünü görüyor şimdi Tessa. Gevşiyor yavaş yavaş ve aile anıları bir takım tablolara ve heykellere karışıyor. Jandark gibi bir kılıç çekmiş Dönis. Ama hayır, kılıç değil, kanlı bir hançer tutuyor elinde. Louis Michel'in karanlık bakışı bürümüş gözlerini ve Tessa mırıldanıyor. Kundakçı. Komünistlerin azılı birer katil olduğunu biliyor Tessa ve kendisini öldürmeye gelen kızının ruhu için dua ediyor şimdi. Dönis ilerliyor hep, yüzü alçıdanmış gibi bembeyaz ve gözlerinin yerinde iki korkunç delik var. Boğazına sarılıyor işte babasının. Tessa bir çığlık atmıştı, Amelie uyandırdı onu. Kocası bağırdığı vakit Amelie kalkmış ama gücü yetmediğinden yere yuvarlanmıştı. Sonra da sürüne sürüne kocasının yanına kadar gelmiş ve boynuna yapışmıştı Tessa'nın. Paul, neyin var Paul? Oldukça uzun bir süre geçmesi gerekti kendine gelebilmesi için. Rüya gördüm. Dönis, bak tek başımıza kaldık işte babon. Telefon çalıyordu. Tessa sıçradı. Bu vakitte kim olabilirdi ki? Sakın Lucien'in başına bir felaket dolanmasın. Titreyerek aldı cihazı. 10 dakika önce senatoda oylama yapıldığını bildiriyor Marşandu. Bloom tam yetki istemiş ve 47 beyaz oya karşı 200'den fazla kırmızı oy çıkmıştı. Heyecandan kekeleyerek karısına döndü Tessa. Yarın bakan oluyorum. Yaşasın. Amelie'yi sevindirmek, ona güven vermek istiyordu ama sinirleri kendisine ihanet etti. Üstünde mavi pijamaları çalışma masasının üzerine oturup ağlamaya başladı. Bir yandan da ceketinin koluyla burnunu siliyordu. Bölüm 4. Senatörler derin bir öfke içinde ve kısık kısık öksürerek Bloom'u dinlerken 15 günü aşkın bir zamandır grevde olan sen işçileri de fabrika müdüriyetinin cevabını incelemek üzere şehrin öteki ucunda toplanmış bulunuyorlardı.